Ayrım 3.
Bu ifadenin bir benzerini Mevlana, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol şeklinde dile getirmişti. Öte yandan Hayyam'ın da varoluşçu felsefenin temel ilkelerini yansıtan ilginç şiirleri vardır. İşte Hayyam'ın rübailerinden iki alıntı. Geçmiş gitmiş gün üstüne ne söylesen boş, bırak dünü, hoş et gönlümü, bak bugün ne hoş. Ölmemek elimizde değil ki bizim, iyi yaşamamak beni tek korkutan. Yukarıdaki şiirlerinden birincisinde Hayyam anı yaşamanın önemini, ikincisinde ise temel varoluş endişesini, kaygısını dile getirmektedir. İyi yaşamamaktan korkan Hayyam ile gerektiği şekilde yaşayıp yaşamadığını sorgulayan Tolstoy'un İvan İlyiç arasındaki benzerlik açıkça görülmektedir. Varoluşçu felsefenin tanınmasını izleyen dönemde varoluşçu edebiyatın önde gelen isimleri Sartre, Frisch, Camus ve Kundera olmuştur. Sartre'ın hemen tüm romanları ve oyunları, Frisch'in oyunları, Camus'un özellikle Yabancı ve Veba adlı, Kundera'nın ise Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği ve Kimlik adlı romanları varoluşçu felsefenin günlük yaşam içinde irdelendiği ilginç yapıtlardır. Kimi eleştirmenler Kundera'ya son varoluşçu diyorlar. Ancak bu doğru değil. Son yıllarda benzeri akademik özgeçmişe sahip iki bilim insanı, Irving Yalom ve Engin Geçtan, psikiyatri alanındaki birikimlerini romana dönüştürmeye başlamışlardır. Yalom'un Nietzsche Ağladığında adlı romanı varoluşçu esintiler taşıyor. Geçtan'ın tüm romanları, örneğin Bir Günlük Yerim Kaldı İster Misiniz adlı romanı ise Yalom romanlarına oranla daha da belirgin şekilde varoluşçu çizgide yapıtlardır. Varoluşçu felsefe absürt, uyumsuz, tiyatroda güçlü bir şekilde kendini göstermiştir. Absürt tiyatronun önde gelen isimleri arasında Samuel Beckett, Eugene Ionescu, Harold Pinter, Edward Albee sayılabilir. Beckett'in Godot'u Beklerken adlı ünlü eserinde önemli bir varoluşsal sorun olan eylemsizlik, irade sergileyememe anlatılmaktadır. Verkors'un Hayvanlar ve İnsanlar adlı oyununun varoluşçu çizgiler taşıyan önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendisini oluşturma gücüne sahip bir canlı olduğu görüşü, kanımca bu eserin sonundaki "İnsanı insanda aramayın, insanı insanda yaratın" cümlesiyle veciz bir şekilde ifade edilmektedir. Behçet Necati Gil'in, Orhan Veli'nin ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde çok miktarda varoluşçu tema bulabilirsiniz. Özellikle Tarancı'nın 35 Yaş isimli şiiri bu konuda bir abide sayılabilir. 21. yüzyıla girerken yaşam biçimleri giderek monotonlaşıyor, mekanikleşiyor ve hızlanıyor. Bu durumda bugün olduğu gibi gelecekte de varoluşçu bakış tarzının romanda, tiyatroda, sinemada etkisini sürdüreceğini ve bu durumun işlevsel olacağını ileri sürebiliriz. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için 21. yüzyıldaki varoluşçuluğun güler yüzlü, iyimser bir varoluşçuluk olması gerektiğini düşünüyorum. Yazmaya çalıştığım tiyatro ve romanlarda bu düşünceden yola çıktım. Komşu Köyün Delisi adlı tiyatromda ve yazmaya çalıştığım romanlarda varoluşçu psikoloji arka planı oluşturuyor. Varoluşçuluğa eleştiri. Varoluşçu felsefeyi ilginç ve ilham verici, onun uzantısı olan varoluşçu psikoterapiyi işlevsel buluyorum. Varoluşçuluğun edebiyata önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Ancak buna rağmen konuya bilimsel açıdan yaklaştığımızda, klasik varoluşçu bakış tarzına ve onun bir uzantısı olan varoluşçu psikolojiye 3 temel eleştiri yönelteceğim. 1. Varoluşçu psikolojide fazlaca felsefe vardır. Kimilerine göre varoluşçu psikoloji yalnızca belirli eğitim düzeyindeki kişilere hitap eden, dili fazlaca belirsiz ve içinde felsefi görüşlere fazlaca yer verilen bir yaklaşımdır. Bu görüşlere genelde katılıyorum. Kanımca bilimin temelinde felsefe olmalıdır. Ama bilimin ürünü felsefi olmamalıdır. Felsefeyi toprağa benzetirsek, ağacın kökleri toprakta olmalı, ancak meyvanın içini açtığımızda toprak görmemeliyiz. 2. Varoluşçuluk kalıtımı ve çevre şartlarını önemsemez. Varoluşçu psikolojide insanın tam olarak seçme özgürlüğüne sahip bulunduğu belirtilir. İnsan davranışları üzerindeki genetik etki ve çevrenin etkisi reddedilir. Oysa insanı biyolojik özelliklerinden, fiziksel ve toplumsal çevresinden soyutlayarak ele almak hatalıdır. Çünkü böyle yaptığımızda insanın fiziksel, biyolojik varlığını ve evrim sürecindeki yerini gözden kaçırmış oluruz. Oysa insan fiziksel ve sosyal çevrenin ürünüdür ve onlarla alışveriş içindedir. En azından dışarıdan sürekli enerji almak zorundadır. Evet, deniz kenarında yaşayan bir insanın balık tutma becerisinde genlerinin ve ustalarının yanı sıra kendi seçimleri de rol oynar. Fakat eğer bir insan çölde doğmuş ise balık tutmayı bilmemesinin tamamen onun özgür seçimi olduğunu ileri sürmek doğru olur mu? Rollo May, insan bir ağaç gibi doğanın programlaması ile büyümez diyor. Bu sözü insan yalnızca doğanın programlaması ile büyümez, büyümesine kendisinin de katkısı vardır şeklinde ifade edersek daha gerçekçi olur. Kanımca insanın var olmasında genetik yapının, fiziksel ve kültürel çevrenin ve insanın özgür iradesinin yani genlerden ve çevreden bağımsız yapacağı seçimlerin payı vardır. İnsanı gen, çevre ve özgür irade birlikte oluşturur. Kuantum fiziğindeki temel yaklaşımın zorunluluk mu yoksa özgürlük mü tartışmasında bize ışık tutabileceği kanısındayım. Bu konuda not B'ye bakılabilir. Gen, çevre bireyin özgürlüğü konusunda daha ayrıntılı açıklama içinde not C'ye bakılabilir. 3. Varoluşçuluk karamsardır. Varoluşçuluğa yönelik üçüncü eleştirim ise bu felsefe okulunun genelde karamsar oluşudur. Bu akım içinde yer yer tarafsız ve iyimser görüşlere ve kişilere rastlarız. Örneğin, Rollo May'in diğerlerine oranla daha iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Irving Yalom'un ve Engin Geçtan'ın ise bilimsel çalışmalarında objektif bir tavırla varoluşçuluğu incelediklerini, edebi eserler söz konusu olduğunda ise Yalom'un karamsar olmadığını, Geçtan'ın ise yer yer karamsar olduğunu ileri sürebiliriz. Varoluşçu psikoterapi karamsar değildir. Özellikle ölüm korkusu karşısında gerçekçidir. Varoluşçu psikoterapiye göre ölüm fiziksel olarak insanı tahrip etse de ölüm fikri insanı korur. Bir gün öleceğini bilmek insanı mevcut günlerini daha iyi değerlendirmeye, hayatını zenginleştirmeye iter. Bence parasının sınırlı olduğunu bilen insan gibi ömrünün sınırlı olduğunu bilen insan da harcamalarında daha dikkatli olur. Ancak müsriflere her zaman rastlamak mümkündür. Bu tabloya rağmen varoluşçuluk özellikle varoluşçu felsefe ana çizgileriyle karamsardır. Bu tavrın pratikte işlevsel olmadığını düşünüyorum. Elinizdeki kitapta ise varoluşçuluğun temel kavramlarından yola çıkılarak gerek felsefi temelde gerekse uygulamada büyük ölçüde imser, güler yüzlü bir varoluşçuluk sergilenecektir. Farklı bir bakış açısı, iyimser varoluşçuluk. Varoluşçu felsefenin orijinal şeklini öğrenmek isteyen okurlarım için not A'da bazı kaynaklar önerdim. Elinizdeki kitapta ise bilinen bazı varoluşçu kavramlar aslına sadık kalınarak, bazıları ise yeni bir bakış açısıyla yeniden tanımlanarak ele alınacaktır. Bir anlamda kitap boyunca alışılmıştan farklı sayılabilecek yeni bir varoluşçu yaklaşım ile karşılaşacaksınız. Söz konusu bu varoluşçu yaklaşımın iki temel özelliği var. Birincisi bu varoluşçuluk genetik faktörleri ve çevre şartlarını büyük ölçüde dikkate almaktadır. İkincisi ise klasik varoluşçu bakış tarzına göre daha iyimserdir. Kitapta genetiği ve çevre şartlarını dikkate alan iyimser bir varoluşçuluk sunarken bir yandan da varoluşçu kavramları yeni bir bakış açısıyla yeniden tanımlamaya ve elimden geldiği kadar somutlaştırmaya çalışacağım. Bunları yaptığımda zaten oldukça popülerize edilmiş olan varoluşçuluğu bir defa daha popülerize etmiş olacağım. Felsefe akımlarının ya da psikoloji ekollerinin popüler hale getirilmesine karşı olanlar bulunabilir. Bence akademik kaliteden fedakarlık etmeden konularımızı akademik sınırların dışına taşıyarak popülerize etmenin yararı vardır. Giderek robotlaşan dünyamızın özellikle varoluşçuluğun popüler hale getirilmesine ihtiyacı olduğu kanısındayım. Varoluşçuluğu niçin fazla güler yüzlü yorumluyorum? Kısaca şöyle açıklayabilirim. İnsanların daha mutlu ve iyimser olmalarına nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünürken varoluşçu felsefenin kavramlarından yararlanmaya karar verdim. Sanırım böylece insanların yaşam karşısındaki çaresizliklerini vurgulayan değil, onları mutlu olmaya davet eden bir bakış açısı ortaya çıktı. Bu bakış açısı varoluşçu felsefenin özünden sapmış olabilir ama insan şüphesiz ki buna değer. Varoluşçuluğa iyimser yaklaşmamın teknik nedenlerini not D'de bulabilirsiniz. Varoluşçu felsefe ana çizgileriyle karamsardır. Bu felsefede ve onun uzantısı olan bazı edebiyat eserlerinde ölümlü olduğunu bilen insan için yaşamın saçma ve anlamsız olduğu savunulur. Örneğin Camus'un Yabancısında Karamsarlık vardır. Yine Camus'un Veba adlı romanında etraf fare ölüleriyle doludur. Vebayı okurken mideniz bulanabilir. Belki de yazarın istediği budur. Geçtan'ın Bir Günlük Yerim Kaldı İster Misiniz adlı romanında ise bir sürü kesik baş vardır. Asık yüzlü klasik varoluşçuluğu savunan batılı düşünürler ve yazarlar, eğer Gesi Bağları adlı türkümüzü duymuş olsalardı, eminim çok heyecanlanırlardı ve türküyü söyleyen halk şairimizi varoluşçuların pirleri arasına katarlardı. Örneğin öldükten sonra Dostoyevski üstadında bir varoluşçu sayılması gibi. Türkü şöyledir. Bu dünyada ölüm var, ölüm varsa zulüm var. Bence bu halk şiiri, klasik varoluşçuluğun yaşama yönelik olumsuz bakış açısını güzel bir şekilde özetliyor. Ancak ben garibim anlayışıyla ilişkili olan bu şiirin biraz öğrenilmiş çaresizlik. Kendisine yönelen itici uyarıcıları önceden tahmin edemeyen ve kontrol edemeyen insan, bu durumun kendinden kaynaklandığını düşündüğünde öğrenilmiş çaresizliğe girer. Yeni itici uyarıcılardan bir şeyler yaparak kurtulabileceği inancını yitirir. Koktuğunu düşünüyorum. Eğer bir halk şiiri olsaydım, içimden şöyle söylemek gelirdi. Bu dünyada hem gülüm var hem ölüm. İkisini de gördüğü için gözüm, dünyaya bakacak yüzüm var benim. Gerçi vezni tutturamadım ama sanırım bu şiir, kitap boyunca sizlerle paylaşacağım varoluşçuluğu yorumlama şeklimi iyi özetlemektedir. Elbette ki dünyada güzelliklerin yanı sıra çirkinlikler de var. Yaşamın ayrılmaz bir parçası ölüm de var. Fakat kanımca insan bunların tümünü birden tanımalı, tanımlamalı, yaşamı bir bütün olarak kucaklamalı ve bundan sevinç duymalı. Günlük yaşamımızda var olamama sorunu. Ana çizgileriyle ifade edecek olursak, bir insanın varoluşunu yaşaması demek, sadece yüzeysel olarak değil, kendisini derinlemesine tanıması, sahip olduğu duyguları ve düşünceleri fark etmesi ve bunları ifade edebilmesi demektir. Bunu gerçekleştiren kişinin dış dünya ile uzlaşması kolaylaşacaktır. Eğer bir insan iç dünyasıyla tanışmaktan çekiniyorsa, varoluşsal endişesinin göstergesi olan boşluk ve yalnızlık duyguları içine girecektir. Bir insanın varoluşunu yaşayamaması durumunda üç ana tablo ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi, diğer insanlarla dolayısıyla dünya ile sürekli sürtüşmededir. Bunu, dünya kahpe, karınız düşman mı? Başlığı altında ele alacağız. İkincisi, kendisine ulaşamayan, kendisiyle tanışamayan insanın dış dünyada bir takım uğraşlar bulmasıdır. Bunu da kendini F'lerle yönetmek başlığı altında tartışacağız. Birinci ve ikinci durumlarda kişi bir takım savunma mekanizmaları kullanarak ruh sağlığını ayakta tutmaya çalışmaktadır. Bunların mümkün olmadığı durumda üçüncü durum ortaya çıkar. Kişinin ruh sağlığı bozulur. Bu kitap kapsamında ruhsal bozuklukları ele almayacağız. Dünya kahpe, karınız kaşık düşmanı mı? Varoluşunu yaşayamayan kişi dünya ile ve onun insanlarıyla ya da insanların dünyasıyla sürtüşmeye başlar. Bu sürtüşme bazen davranışlar yoluyla sergilenir. Örneğin kişi doğayı tahrip eder, şehrin sokaklarına tükürür ya da komşularıyla kavga eder. Söz konusu sürtüşme bazen de dil-düşünce yoluyla gerçekleşir. Kişi dünyaya olumsuz sıfatlar atfeder. Şaka veya ciddi olarak dünyaya ve insanlara hakaret eder. Sokakta ya da günlük yaşamı betimleyen bazı sanat eserlerinde geçmişi kandilli dünya, kavanoz dipli dünya ya da ah kahpe dünya denildiğine, bazen de erkeklerin eşlerini bizim kaşık düşmanı, eksik etek, kadınların ise kocalarını el oğlu diye adlandırdıklarına rastlamışsınızdır. Sanırım bu söyleyişlerden birincisi İstanbul'da, diğerleri ise Anadolu'da yaygındı. İnsanların dünyaya ve birbirlerine yönelik bu tür olumsuz yüklemlemelerde, atıflarda bulunmaları ülkemize özgü değil, pek çok kültürde benzeri tanımlamalar var. Bu tür tanımlamaların insanların kendileriyle, diğer insanlarla ve dünyayla barışmalarını zorlaştırdığı görüşündeyim. Eğer dünyaya kahpe sıfatını yakıştırıyorsam, bu durumda dünyayla, evrenle barışık olmadığım, en kötüsü dünyada yeterince var olmadığım sonucu ortaya çıkar. Eğer eşime yakıştırabildiğim tek sıfat kaşık düşmanlığı veya eksiklik ise, eşim ile yetişkin yetişkine. Yetişkin yetişkine kavramı için Dökmen'in İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabına bakılabilir. İletişim kurmamız çok zor, hatta imkansız demektir. Bu durumda evimde, evliliğimde var olmam da güçleşecek demektir. Dünyada ve evimde var olmazsam nerede var olabilirim? İnsanların dilleri, iletişim biçimleri, düşünce biçimleri ve varoluş biçimleri arasında karşılıklı ilişki vardır. Bunlar birbirlerini karşılıklı olarak şekillendirirler. Eğer dünyaya olumsuz sıfatlar kullanarak bakarsam, bu dünya içinde varoluşumu yeterince yaşamam mümkün olmaz. Ben dünyaya olumsuz gözle bakarsam, dünya da bana olumsuz gözle bakar. Ben dünyaya ve çevremdeki insanlara olumsuz sıfatlar yöneltirsem, muhtemelen dünya da bana olumsuz sıfatlar yöneltir. Eğer biz, batsın bu dünya dersek, dünyanın bizi bağrına basmasını nasıl bekleyebiliriz? Eğer işlerimiz yolunda gitmiyorsa, batsın bu dünya diyerek, kendimiz de dahil dünyayı itelemek yerine, içimizden şunu geçirsek nasıl olur? Bahtıma baht katsın, bana yol açsın bu dünya. İnanıyorum ki eğer bunu yürekten söylerseniz, dünyanın sizi bağrına bastığını ve size yol açtığını görebilirsiniz. İnsanların zaman zaman dünyaya ve birbirlerine güzel sıfatlar yönelttiklerini de görürüz. Örneğin kültürümüzde eşlere kara gözlüm, al yazmalım dendiği de olur. Ancak bu tür sevgi belirten sıfatlar ulu orta söylenmez. Türkülerde, filmlerde görülür. Bu durum spontanlığın, doğallığın bastırılmasının sonucudur. Bu durum içimizdeki utandırılmış çocuğun. Utandırılmış çocuk kavramı için Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı kitabına bakılabilir. Utangaçlığının ürünüdür. Eğer duygularınızla başınız hoş değilse, duygularınızla yeterince irtibatlı değilseniz, bu dünya ile uzlaşmanız büyük ölçüde zorlaşır. Kendimizi F'lerle yönetmek. Ya tarihi bir gerçek ya da bir yakıştırma. Bir diktatör, ülkemi 3 tane F ile yönetiyorum dermiş. Yanlış hatırlamıyorsam bu F'ler futbol, festival ve faşingmiş. Toplumun dikkati bunlara yönelince diktatör de ülkeyi rahatça yönetiyormuş. Galiba buna benzer şekilde pek çoğumuzun da kişisel F'leri var. İç dünyamızda neler olup bittiğini fark etmek yerine, bir anlamda kendimizle tanışmak yerine dikkatimizi dış dünyadaki bir takım küçük F'lere yönelterek rahatlamaya çalışıyoruz. Örneğin bazılarımız sürekli futboldan konuşuyoruz, bazılarımız politikadan, bazılarımız kendimizi yemek tariflerine, dantellere veriyoruz. Bazılarımız internete veriyoruz, bazılarımız ise çevremizde ulaşabildiğimiz bütün sehpa örtülerini simetrik hale getirmeye çalışarak ömrümüzü geçiriyoruz. O diktatörle aramızdaki tek fark, diktatörün 3 F'yi bilinçli olarak seçmesi, bizim ise kişisel F'lerimizi bilinçli olmadan kullanmamızdır. Sağlıklı olan galiba kişinin hem kendi iç dünyası hem de dış dünya hakkında sağlıklı veriler topladıktan sonra özgür seçimler yapabilmesidir. Kendimizle yüzleşmekten çekindiğimiz için dış dünyadaki bir takım uğraşlara yöneliyorsak bu dünyada kısmen varız demektir. Kendi gerçek isteklerimizi dikkate almadan başkalarının istekleri doğrultusunda meslek veya eş seçiyorsak bu dünyada kısmen varız demektir. Eğer kendimizle tanıştıktan sonra dış dünyada bir takım uğraşlar edinmişsek, bir takım özgür seçimler yapabilmişsek daha fazla var olabildik demektir. Çünkü bireyin kendisi de dünyanın bir parçasıdır. Birey kendisini ihmal ederek yaşadığında bu dünyada kısmen var olmuş olur. Bu yüzden kendimizi ve dış dünyayı birlikte dikkate almalıyız. Dış dünyanın yanı sıra İçimizdeki duyguları ve düşünceleri de dikkate aldığımızda bu dünyada daha fazla var olabiliriz. Kendisine ulaşamayan, içindeki isteklerle tanışamayan insanın dış dünyada irili ufaklı bir takım uğraşlar bularak ömrünü geçireceği görüşünü giderek benimser oldum. Bu görüşün güçlü savunucularından birisi Rollo May. Hani evinde sıkılan bazı insanlar vardır. Her fırsatta kendilerini sokağa atarlar ya, işte buna benzer şekilde pek çoğumuz gözlerimizi kendimize çevirmek, kendimize uğramak yerine dışarılarda irili ufaklı feyler bulup onlarla uğraşıp dururuz. Peki böyle yapmayalım da sürekli kendimizle mi uğraşalım? Elbette ki hayır. Evde oturamamak gibi evden çıkmamak da kötü. İkisinin ortası gerekli. Kendimizle tanışmak yerine kendimizi kendi dışımıza atmanın yukarıda saydıklarımdan başka yolları da var. Bu yollardan birisi kusurlu olduklarına karar verdiğimiz başka insanlarla uğraşmaktır. Örneğin birilerini dilimize dolar, sürekli onlar hakkında dedikodu yaparız. Ya da ülkemizde şimdilere kadar sıkça görüldüğü üzere, sanırım giderek azalacak, sokakta gördüğümüz bedensel özürlülere gözlerimizi dikip uzun uzun bakarız. Acıyarak bakarız. Vah vah diyerek bakarız. Görünürde ilginç bulduğumuz bir şeye iyi niyetle baktığımız söylenebilir. Öte yandan bedensel özürlü bir kişiye yönelik asıl duygularımızı, örneğin korktuğumuzu fark etmek yerine enerjimizi kendi dışımızdaki bir feye yönelterek kendimizi oyaladığımızda düşünülebilir. Eskiden yaygındı, azalsa da hala var. Bazı çarşıların, mahallelerin, köylerin birer tane delisi olur. Toplumun bu deli karşısındaki tavrı genelde şudur. Bu delinin sırtını sıcak, karnını tok tutarlar ve ona bolca gülerler. Kızdıracak şeyler söyleyip hemen her söylediğine gülerler. En çok da küfür etmesinden hoşlanırlar. Toplumun bu tavrına ilişkin yorumlardan birisi şu olabilir. Kendi içindeki deliği ortaya çıkaramayan, kendisiyle yüzleşemeyen, sürekli kendi duygularının üzerindeki frene basarak dolaşan çoğunluk, bütün bunları yapmayan, içindeki deliği cömertçe sergileyen mahallenin delisine gülmektedir. Yüreğindekileri özgürce sergileyemeyen mahalleli, bunu ulu orta gerçekleştiren deliği görünce, takdir etmenin bir nişanesi olarak onunla ilgilenmekte, ona gülmektedirler. Komşu köyün delisi adlı tiyatroyu bu yorumu merkez alarak yazdım. Komşu köyün delisi adlı tiyatromda çevresindeki bütün köylerde birer tane deli olduğu halde o köyde her nasılsa hiç deli yoktur. Bu köyün sakinleri ilan verip bir tane deli bulurlar. Köye gelen deli köylülerin o güne kadar içlerinde saklı tuttukları duyguların açığa çıkmasına yol açar, sıkıntı yaratır. Eserin ana fikri son perdede şu cümlelerle ifade edilmektedir. Komşu köyün delisinden size ne? Siz kendi içinizdeki deliye bakın. Şüphesiz ki dış dünyadaki bir takım şeyler ilgimizi çekebilir, çekmelidir. Örneğin çevre sorunlarıyla, toplum sorunlarıyla ilgilenmemiz, hobiler edinmemiz doğaldır, hatta gereklidir. Ancak bu uğraşlarımız kendimizle yüz yüze gelmemek için bulduğumuz birer bahane niteliğinde ise İşte bu durum fazlaca sağlıklı değil. Yani kendimi fark etmekten kaçınmak için dış dünyada bir takım şeyleri fark ediyorsam bu çok sağlıklı değil. Üstelik kendimi atlayıp dışarıda bir şeyleri fark ettiğim zaman söz konusu fark etmenin tam anlamıyla bir fark etme olmadığını da düşünüyorum.